Galataport İstanbul Podcast serisine hoş geldiniz dostlar. Ben Bora Hoşver. Bugün fotoğraftan ve özellikle de mimari fotoğrafçılıktan bahsedeceğiz. Bugün konuğumuz mimari fotoğrafçı Ali Bekman. Hoş geldin Ali Hocam, nasılsın?
Merhaba, teşekkür ederim.
Eyvallah. Bugün şimdi fotoğraftan bahsedeceğiz dedik ama biz birkaç tane podcast yayını yaptık fotoğrafa yönelik. Bugün biraz daha mimari fotoğrafçılığa gireceğiz seninle beraber. Ama önce senin hayat hikayende fotoğrafa ilişkin bir takım bir anıların var. Hobi olarak başlıyorsun, sonra iş profesyonelliğe geçiyor ya. Bu geçişi bize bir anlatsana. Hobiden mesleğe dönüşme aşamasını.
Yani herkesin gibi böyle ortaokul yıllarında, çok klasik olacak ama ortaokul yıllarında başlayan bir fotoğraf serüveniyle başlıyor benim hikayem. Ama hep yaptığım bir şeydi, yani severek yaptığım bir şeydi. Bir gün geldi, işte bir takım teklifler oldu. Bu işi yapıyorsun zaten, bu işten para kazan vesaire gibi şeyler de oluyor. Dolayısıyla herkes gibi şansını deniyor insan ve birinden birinde böyle bir ipin ucunu çekmek gibi, çektikçe gerisi geliyor şeklinde.
İlk paranı ne zaman kazandın mesela fotoğrafçılıkta?
Ya lise yıllarında böyle amatör işler yaptım.
Üniversite önce de gidiyor yani iş.
Tabii oradan başlıyor. Sonra bilerek yapma isteği, böyle daha konuya vakıf olmak, bu dilin gramerini öğrenmek ve doğru öğrenmek üzerine bir iştahla başlıyor üniversitede fotoğrafı seçmek.
O zaman sen baya baya bilinçli ve neredeyse tabiri caizse yarı profesyonel olup para kazanmak anlamında diyorum. Sonradan bunun eğitimini alayım dedin.
Yani süreç zaten eş zamanlı gelişiyor. Bu bir ihtiyaç. Yani şimdiki zamandaki gibi YouTube'dan bakarak ben de bir apandis ameliyatı yapabilirim kafasında şeyler o zamanlar yoktu. Çok sınırlı sayıda kitap ve kaynak vardı. O kaynaklarda genelde ya birilerinin devşirdiği derleme şeylerdi. Çok kaynağa ulaşmak mümkün değildi. Dolayısıyla bu işin üniversitesine gitmek, branşlaşmak o zamanki en doğru yoldu.
Sonra da yani fotoğraf pek çok dalı var. Mimari fotoğrafçılık dedin. Şimdi kolayca anlaşılan bir şey değil. Ne yapıyor hocam
yani
mimari?
O zamanlar zaten şöyle, o zamanlar biz mesleğin ilk yıllarında mimari fotoğraf dediğimiz zaman mimarlar bile bize mimari fotoğraf diye bir şey mi var diyorlardı.
Nedir mimari fotoğrafçılık?
Yani mimari fotoğraf, şimdi mimarların hani çizerek anlattığı şeyler var ya, o bir şeyi hayalini çiziyor, üç boyutlu olmayan bir şey. Böyle olacak diyor, bir şey hayal ediyor. Sonra biz o hayal ettiği şeyi fotoğrafça ifade ediyoruz. Fotoğrafın diliyle anlatmamız gerekiyor. Ama işte orada anlattığımız kişinin bir solos mu yoksa bir çiftçi mi, halk diliyle mi konuşacağız, ama öyle bile olsa o jargonu biliyor olmamız lazım. Neden böyle bir şeye gerek olsun ki diye bir soru da geliyor aslında beraberinde. Neden mimari fotoğrafa gerek olsun? İşte fotoğraf makinesini kaldırıyorsun, konuyu görüyorsun, çekiyorsun ve bir görüntü elde ediyorsun diye başlayan sorular var.
Yani şu soru da var. Mesela endüstriyel fotoğrafçılık diye de geçiyor ya bazı şeyde de. Ne kadar yorum ekleyebiliyorsun? Şimdi fotoğraf sanatında...
Fotoğrafın şimdi öyle bir şey ki, bir işin teknik altyapısına hakim olmadan yapılırsa eğer, herhangi bir meslek, herhangi bir sanat dalında olsun, ucu açık kalacak. Yani bir adresi eksik ya da yanlış yazmak gibi bir şey. Doğru yere ulaşmayacak ya da gittiği yerden geri dönecek. Dolayısıyla gramerine hakim olmak lazım. Şimdi konu biraz dağılıyor. Mimari fotoğrafın özelinde kameranızın yatayda ve dişeyde, terazide durması lazım. Böyle bir şeyden mesela yola çıkabiliriz, fikir versin diye. Yatayımızın ve düşeyimizin bir sıfırlanmış terazi üzerinde olmaması lazım. Yani çizgilerimizin kaymaması gibi bir espri üzerinden düşünürsek, o çizgiyi ne var ki bunda? İşte bir enstrüman var, onunla biz leveling yapabiliyoruz gibi bir şey var. Ama o bir seferde olan bir şey değil. Dolayısıyla mimari fotoğrafa neden gerek olsun, neden mimari fotoğraf diye adlandırılsın derken, işte orada mimarın kullandığı dil ya da anlatmak istediği şeyin anlatmak istediği kitleye doğru ve en az hasarla, en az kayıpla anlatılması gerekiyor. Dolayısıyla mimarideki çizgiler, yapının detayları, işte kendine özgü şeyleri, birleşim noktaları, hani onların finish ya da final diye bahsettiği detaylar fotoğrafla birlikte harmanlanıp karşı tarafa iletiliyor. Bu bir iletişim biçimi. Fotoğrafını görmezse o binaya, yani şöyle, binayı görmüş olması da bir espri ama fotoğrafını görünce daha da etkilenmesini sağlayan şey fotoğrafın diline hakim olan ve o dili çok iyi kullanan bir mimari fotoğraf uzmanı. Arada bir yerde bu. Farklı bir disiplin. Biz mesela Mimar Sinan mezunuyum ben. Branşım fotoğraf. Dolayısıyla mimarlarla işte ya da diğer disiplinlerle birlikte ortak girdiğimiz dersler var. Sanat tarihi gibi. Atıyorum bizim temas ettiğimiz noktada mimarlık tarihi bizim mesela yani mimari fotoğrafla dirsek temasında olan bir şey. Oralardan bir takım doneler çıkartıp translate etmiş oluyoruz biz aslında.
Bu dediğin çok değerli. Böyle hiç düşünmemiştim. Yani mimari fotoğrafçılık bir bina fotoğrafçılığından ziyade mimarın anlatmak istediği yorumu evet. Fotoğraf diliyle iletiyorsun. O yüzden bu şu soruyu benim aklıma getirdi. Dinleyenlerde de vardır. O zaman o binanın aslında mimarıyla bir iletişimde olman lazım belki de öncesinde.
Tabii mimarı tanımak lazım. Mimarla bir mesai yapmak lazım. Mimarla aynı dili konuşmak burası tırnak içinde çok önemli. Yani aynı dili konuşabilmeye başlamak. Onun kelime zenginliğine diyelim. Bu dildeki, kendi dilindeki kelime zenginliğini biz kendi dilimizdeki zenginliğimizle harmanlayıp çoğaltabiliyoruz. Yani binayı hiç görmeyen ya da göremeyecek olan birileri için o birilerinin mimar ya da atıyorum ev hanımı olabilir. Hani bu klasik anlamda dergilerin tiraj kaygıları dolayısıyla biz ev hanımlarına reklam veriyoruz ve satıyoruz. Onlara da göre de biraz fotoğraf çek deniyor ya bize. İşte o da bir jargon. Mimar da başka bir jargon. Ama işte yanıltıcı taraf belki şurası, az önceki sorunun alt katmanlarına inecek olursak. Fotoğrafın belgeci bir niteliği var ya, fotoğraf bir şeyi görür ve gösterir. Gördüğü gibi gösterir. Bazen yanılgısı olabiliyor. Güzel bir insanın fotoğrafı güzel çıkar gibi bir espri var. Yerleşik, bilinçaltı şeyler bunlar. Duyulmuş, kabul edilmiş, genel geçerler, bazen doğru, bazen yanlış. Yüzde kaçı doğrudur, ne kadar geçerlidir? Yayıldıkça yayılır, konu böyle açıldıkça uzun tartışmalara konu olur. Hatta tabii belgesel fotoğrafın içine etik şeyler de zaman zaman katılmış oluyor. Efendim savaş fotoğrafçılarına yaralı bir insanı gördüğünüzde yardım mı edersiniz yoksa fotoğrafını mı çekersiniz diye böyle bir sürü bir şey soruluyor. Buna benzer şeyler işte o fotoğrafın kırılgan olduğu yerler sahada yapılıyor olması, bir alanda yapılıyor, aha, bir yerde hani doküman ve işte belgesel ya da işte mimari fotoğraf diyorsak, yani stüdyonun hı-hı, içinde biz her şeyi ayarlamış ve kontrolümüz altına almış değilsek eğer, ki benim branşımla ilgili çok heyecan verici bir şey bu, kontrol edilemiyor olması, bir yerde bilmediğiniz bir koşulları yönetiyor olmanız gerekiyor. Bu işin zor ve
keyifli.
Evet, icra eden, mesleğini iyi icra eden birisi için heyecan verici. Yani tutku belki burada.
Kontrol edilemiyor, edilemeyen
kontrol
koşullar diyorsun.
Kontrol edilemeyen koşullar. Güneş ışığı.
Bir de tam onu diyecektim.
Bir bulut.
Yağmur.
Tabii. Şimdi mesela bizim Galata Port'un özelinde
evet,
çekmeye çalıştığımız bir açımız vardı. Hemen doğru, orayı görenler hatırlayacaktır. Sol taraftan bir girişle böyle avlu hayal edin. Sol tarafta gidenler hatırlayacak. O avlunun ortasından, iki binanın ortasından tarihi yarımada silüeti gözüküyor. Biz evet, o fotoğrafı yapmak için bir takım yükseltiler kullandık birlikte hatırlarsan. O yükseltinin üzerine ben çıktığımda yerden yaklaşık işte 3,5-4 metre gibi bir yerde stabil durmamız gerekiyor. Ardışık pozlar çekip sonra o pozun içine katmak istediğimiz şeyi ya da çıkarmak istediğimiz şeyi daha sonra yönetebilelim diye, bu bizim için önemli bir espri. Binalar ve sabitler sabit dururken hareket eden şeylerin daha sonradan postta karar verilerek daha fazla ya da daha az olmasını sağlamaya çalışmak esprisi üzerinde orada adeta bir sniper gibi işte oraya kurulup bekliyoruz. Bizim oradaki bekleme süremiz tahmini her şey yolunda gittiğinde 10-15 dakikalık bir süreydi mesela. Ama işte bir bulut geldi, o bulut gitmedi. Biz yaklaşık bir saat boyunca, şimdi mevsimi hatırlamıyorum.
Elimizde çayla.
Yani işte ne varsa o günkü koşullar.
Lafı böldüm ama bak bu da mimari fotoğrafçılıkta şey var. Tehlike de var herhalde. Mesela başından geçen enteresan bir anı var mı? Böyle vince çıktığımda orada
yani iyi. Vince çıkıyorum. Evet. Yani şöyle mesela eskiden tabii drone yoktu. Biz helikopterlerle yüksek şeyleri çekiyorduk. Yükselmemiz gereken şeyler, uçmamız gereken şeylerde helikopterle uçuyorduk. Ya da işte sepet vinç kullanıyorduk. Bazen bazı spesifik işlerde hala 60 metrelik böyle büyük kamyonların tuttuğu sepet vinçler kullanıyor oluyoruz. Mesela yani öyle şeyler oluyor. Kendi içinde tabii o sahada yapmaklıktan kaynaklı riskleri oluyor.
Var mı en riskli? Bizim herhalde bu Galataport'ta çok riske girmedi. Yok,
büyük inşaatlar oluyor. İnşaat alanları oluyor. Orada mesela baretimiz ve işte diğer koruyucularımız her şeyimiz olmasına rağmen yukarıdan İşte 10 santimetre büyüklüğünde kocaman bir vidanın düşmesi. Tabii onun düşme etkisiyle ben bir gün mesela bir fotoğraf çekerken fotoğrafı çektim. Kocaman bir avlu, yukarı doğru bir fotoğraf. Yani çok yani huge bir efekt böyle yapıyor. Onu çektikten sonra kameramı topladım, bir adım geri attım. İkinci adımda o vida düştü mesela. Yani o vida muhtemelen bareti de delerdi yani o hızda. Kocaman bir vida. Ya bu bir şey, fıkra gibi bir şey ya. Hani bir moda fotoğrafçısının başına gelmez. Yani bu şey.
Tabii ama biraz önce satır aranda dedin. Bu bir şevk. Yani bu bir hevesle yapılacak bir şey. Çünkü çok koşulu da ne kadar işin senin deyişine gramerini, matematiğini biliyor olsan da bir de müdahil olamadığın matematikler var. Tabii. O yüzden de riski minimize ediyorsun. Peki bu mimarla iletişimde olmalı dedin ya. İstanbul bu anlamda tırnak içerisinde cennet belki de. Mimari fotoğrafçı anlamında İstanbul'u nasıl görüyorsun? Ya da keşke şu şehirde çalışsaydım. Ya da şu şehirde çalıştım, İstanbul'a göre artısı eksisi yani, var. Bize bir İstanbul'a öyle kıyaslasana diğer şehirleri.
Yani şöyle İstanbul'u tabii biz yanlı bakıyoruz. Çok seviyoruz. Burada yaşıyoruz. Burası kadar güzel bir yer olduğunu düşünmüyoruz. Yani dışarıda bir sürü etkileşim içinde olduğumuz insanlar, farklı sanat disiplinlerindeki insanlar da İstanbul'a hayranlıkla bakıyorlar. Mimari anlamda tartışılır. Ben mesela mimari anlamda çok büyük sözler söylemek istemem. Haddimi aşmayayım. Yani benim uzmanlığım fotoğraf sonuçta. Ama mimari fotoğrafın yani bir şeyin içinde olmak, yani zihninizin içinde o bir hikaye olduğunu düşünecek olursak, biz bunu bir kamerayla yapıyoruz, bir enstrümanla yapıyoruz. Kamera bizim enstrümanımız. Yani mesela böyle hani Rusya'dan gelen amatör kameralar vardı. Herkes bilir mesela Zenit falan diye. Hani Zenit deyince fotoğrafla teması olan insanlar 3 aşağı 5 yukarı kafalarında bir şey canlanır. Ya da işte Hasselblad dendiğinde bir şey canlanır. Ya da teknik kamera dersiniz bir şeyler canlanır. Ya da işte bizim fotoğrafın enfeksiyona açık olan alanlarda icra edilirken etraftan Nikon mu iyi, Canon mu iyi gibi şeyler söylenir falan. Yani hepimizin kulağında olan şeyler.
Sen bu konuya girdin ya, ekipman ve malzemelerle, çok tekniğe girmeden tabii.
Şimdi İstanbul'un
mimari fotoğrafçılık, oy ona bağlayacağım. İstanbul'daki tamam, açıları falan düşündüğünde ilgilisi de dinliyordur şu anda mimari fotoğrafçılıkla ilgili. Bu işin ABC'si var mı, yoksa duruma ve koşula göre değişiyor mu? Şu lens diyebileceğim bir şey var mı şu koşulda?
Yani bir takım lensler var ama bir takım böyle çok yanıltıcı. Hani başında da endüstriyel diye bir kelime geçti ya. Endüstriyel olmakla ilgili üretici bazen şunu yapıyor. Yani çok ciddi üreticiler, çok büyük üreticiler, şimdi isim vermeyeyim ama Yani böyle 5000 dolara aldığınız bir lensin bile fiyasko çıkabildiğini görüyorsunuz. Ya da size prototip gönderiyorlar. X bir ülkeden atıyorum Almanya'dan. Almanya'nın en iyi lens üreticisi bir firma mesela. O gönderdiği prototiple sizin daha sonra satın aldığınız prototip arasında ciddi kalite farkı olabiliyor. Bunu şuna benzetebiliriz. Eskiden mesela bir takım gazeteler kupon biriktirme karşılığı ansiklopedi vesaire bir şeyler verirlerdi ve bunun ciltli ve birinci kuşa kağıt olduğunu söylerlerdi. Ama sonra gelen kopi hiç de ciltli değil ve saman kağıda basılmış bir şeydi. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii, o tabii. Lens diye sorulduğunda vereceğim cevap bu. Gerçekçi olmak lazım. Ben bu konuyla ilgili, kendi branşımla ilgili üniversitede ders verdiğim dönemlerde de mesela öğrenciler diyor ki en pahalısını alalım, kurtulalım hocam diyorlar. Yani en pahalısını alınca kurtulunmuyor.
Öyle olmuyor ama.
Ha, öyle olmuyor. Şimdi bunu hani...
hasta daha beter.
Tabii daha beter ve sonra onu ödemekle ilgili aslında ihtiyacının o olmamasıyla ilgili ya da 10 özelliğinden 9'unun çok iyi ama bir tane özelliğinin onun yapmak istediği şeyle örtüşmediğini öğrenmesi meslekte bir 10-15 senesini alacak. Biz ona söylüyoruz ama yani işte bütün o birikim dediğimiz hikaye, onlara anlatmak istediğimiz şey gidip de 30 bin dolar kameraya verip efendim kurtulunmuyor. 3 bin dolarlık bir kamera 30 bin dolarlık kamerayı tokatlayabiliyor. Ya amiyane bir tabirle. Dolayısıyla hani lens dedik ya, hani lensin özelinde bu. Sonuçta bu bir enstrüman ama bu enstrümanı kullanan kişinin o konunun gramerine ne kadar hakim olduğu çok önemli.
Peki sen gramere en hakim olanlardan biri olarak soruyoruz. Hangi binayı da hangi şehirde çekmek istiyorsun? İçinde böyle ukde var mı ya da ukde demeyeyim.
Yok, ben
hayalin var mı?
Yok, benim şöyle yani binalar artık dedim ya hani zihnimizin içinde olup biten şeyler. Mesela bir mimar oturuyor, ben şimdi şu binanın hani ne kadar iyi bir mimar, ne kadar yani konusuyla ilgili ne kadar tecrübeli ya da ne kadar yetenekliyse kafasının içinde onu kurgulaması ve işte onu kağıda ya da işte 3D'ye dökmesi bir şey. Yani o zaten beyninde olan bir şey. Yani ağır siklet bir beyin bu. O beyin bir şeyler üretiyor. Enstrüman çalmak gibi yani bir virtüöz gibi. Hani gitarın ilk 20 senesi zordur diyor ya tırnak içinde bir virtüöz. Hı hı. Bizim hikayemizde de biraz öyle. Çok tekrara dayalı bir egzersiz. İstanbul'da ya da yani Prag'da olmak bir şey değiştirmiyor bizim için artık. Ama ilk yıllar belki acemilik ya da işte çıraklık dönemleri ya da işte mesleğe yeni başlamışlık bir 10-15 senelik hikayeden sonra şunu da yapsam, bunu da yapsam diye bir belki o biraz kişisel bir şey. Benimkinde yani bana sorulduğunda bu şey benim için artık yataylar, düşeyler ve yüzeyler.
Ben sen o zaman şey... hayatı neredeyse gri gibi bakıyorum diyorsun şu anda sanki. Ya benim için işime en azından.
Böyle yani tek kolla 10 kişiyi dövmek gibi bir şey artık benim için. Bu yani dövdüğüm adamın 2 metre boyunun olması ya da işte 150 kilo olması bir şeyi değiştirmiyor benim için. Yani Prag'da da İstanbul'da da yani en zor koşullarda falan bu şeyler yapılabilir artık. Benim için farklı bir şeye dönüştü bu. Yani ben orada artık başka lezzetler alıyorum. Yani kendimle yarışmışım. Bundan öncesinde de diğer ustalarla yarışmışım. Yani benden önce yetişmiş kuşağın ustalarıyla da yarışmışım bazı işlerde. Şöyle bir heyecan oluyor hani İstanbul dedik ya. Biz burada yaşıyoruz. Spesifik bir iş var. O işi birisine vermişler. Yani marka birisi, isim birisi. Kendine göre herkesin tanınmışlığı, bilinmişliği var. Saygı duymak lazım. Birisi yapıyor, beğenmiyorlar. İkinciyi çağırıyorlar, beğenmiyorlar. Üçüncüyü çağırıyorlar. Bu çok oldu bize. Üçüncüden sonra Ali Bey işte bizi kurtarır mısınız falan biz yaptık üç kere.
Sen ama... o zaman buradaki tam anahtar başarıyı mimarıyla ya da bu projeyle olan iletişimine ve ilişkine bağlıyorsun galiba. İşin fotoğraf
bu
tekniğinden
her
ziyade.
Yani çocukken oynadığınız evet. Oyuncaklarla bile ilişkili bir şey. Bir de kas gücüyle çok de önemli. İlişkili bir şey. Yani tabii. Motor becerilerle de ilgili bir şey. Mesela ben şunu iddia edemem. Yani burada tabii çok kesin konuşmak yanlış ama mücevher fotoğrafçısı bir bayan olsa bizden daha çok şey katabilir. Bu bir espri. Yani bir bakış açısı. Yani tartışılabilir, ayrı konu. Hüküm vermeyeyim, yanlış anlaşılmasın. Ama mesela yani bir mücevheri mesela bir bayan ele aldığında, bayan bir fotoğrafçı, ya en azından benden çok daha iyi şeyler çıkaracaktır. Görsel anlamda da, teknik anlamda da.
Peki o zaman sen olaya o kadar çok profesyonel ve artık endüstriyel bakıyorsun ki hocam, gönlünden hangi binayı çekmek dediğimde her bina aynıdır diyecek kadar ermişim diyorsun.
Ya biraz evet, orada o kelimeyi kullanabiliriz. Yani biraz abartılı olabilir belki ama çok da mütevazi davranamayacağım. Mekan fotoğrafında 10 kaplan gücünde diye bahsediliyor arasında ama yani bir şey, o kadar da mütevazi olamam yani.
Peki senle beraber Galata Port İstanbul'da da birkaç kere çalışma fırsatı yakaladık. Şimdi Galata Port İstanbul mimari tarzını değerlendir demeyeceğim ama burada hangi açıyı çekerken en keyif aldın? Galata Port İstanbul'dan bakıp da gördün mü, yoksa dışarıdan bakıp da Galata Port'u gördün mü?
Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Yani burada birçok insan geliyor. Mesela bir turistin çektiği fotoğrafı gördüm ben. Yabancı, işte Rus'tu galiba, bir turist gelmiş Galata Port'u. Çok güzel bir ışık bulmuş. Tam da saatine denk gelmiş. Güzel de bir lensi var. Efendim uzun odaklı. Yani böyle hayal etmiş olmak adamın tam da kucağına düşmüş gibi bir şey oluyor mesela. O anda orada olmak, işte o fotoğrafın belgeciliğiyle beraber, işte o adamın konuya hakimliği ya da işte ne kadar o şeyi seviyor olduğuyla ilgili olarak, çünkü özenmiş, severek yapmış, bir açı yakalamış mesela. Hani bunun içinde uzman olmak gerekmiyor, ayrı konu. Çok güzel bir fotoğraf. Ya da işte zaman zaman amatör insanlar, ya da oradan geçenler, gezmek için gelenler fotoğraflar çekmişler telefonla. O arada ne bileyim bir kuş geliyor, bir şey oluyor. Öyle güzel şeyler çıkıyor ki. Bu hep oluyor artık. Çünkü hepimizin telefonu var.
O zaman sen yine cevap vermekten imtina ediyorsun. Yok, ama yok, hayır, en iyi açı yoktur, en iyi kare mi vardır diyorsun.
Hayır hayır, öyle şeyler demiyorum. Ama tamam, şunu söyleyebilirim. Hani bizim orada yaptığımız şeyi, beraberce yaptığımız şeyi, mesela senin de çok katkınlığın olduğunu söylememiz lazım. Çok teşekkür ederim. O kareler geliyor gözümün önüne birlikte yaptığımız. Evet. Çok severek yaptık ikimiz de. Sonuçta sen bir fotoğraf uzmanı değilsin. Ama mesela hani o kadar önümüzü açtım ki mesela. Bu mesela bizi çok başka bir yere taşıdı. Artılarımız oldu, evet. Ama mesela o soruyu tekrar alabilir miyim az önceki?
Tabii ki de. Galata Port İstanbul'da çalışırken sana en keyif veren, çıkan üründen en keyif aldığın açı, mahal, bölge. Galata Port İstanbul'dan burada, İstanbul'a baktığın yön olabilir. Boğaz'dan Galata Port'a baktığın yön olabilir.
Çok severek çektiğim, yani bütün mesela sabahtan başlamışız çekime. Saat 5'e kadar, öğleden sonra 5'e kadar. Öğleden sonra 5'te bir fotoğraf çıkmış. Bugün çok mutluyum çünkü bu kareyi üretmiş olmaktan mutluyum ve hani bu her şeye değdi diyeceğim kareler oluyor. Bu sabah 9'da da gelebilir, 11'de de, işte 5'te de, gece 12'de de buna rastlayabiliriz. Ama orada başka bir şeye değinmem lazım. Çünkü biz piramidin üst tarafındayız. Konuştuğumuz alan da orasıyla ilgili. Dolayısıyla hani burada şu var. O dediğimiz mesela açılar var. Spesifik açılar. İnsanlar gelmişler. Mesela bizim çektiğimiz fotoğrafı belki daha önce görenler olmuştur ya da biz çektikten sonra da görenler olup onu yapmak istemiş olabilirler. O bir tane aradan arka taraftaki yapı gözüküyor. Bir cami yapı orada gözüküyor. O fotoğrafı mesela çoğu insan çekmiş. Defalarca çekilmiş. Bir takım kaygılar güdülmüş ya da güdülmemiş. Kamerayı kaldırıyor. Lensin odak uzaklığı onu ilgilendirmiyor. O orada minareyi bir tane mi alacak, iki tane mi alacak, ay ne güzel ışık var, renkler ne güzel değil mi hocam falan deyip kendi aralarında konuşup pıtır pıtır çekmişler. Şimdi gören insanlar da beğeniyorlar. Bu biraz şeyle ilgili, hani ben müzisyen değilim, sen de değilsin bildiğim kadarıyla. Ama evet, mesela bir cover duyarız bazen, aslından bile güzel olmuş deriz. Ya da işte burada bir tını var, hani ya da benim kulağımı rahatsız eden bir şey var, ben bunu adlandıramıyorum. Müzik bilmediğim için eğitimim yok ama beni rahatsız ediyor bu ses. Bir yerde bir şey olmuş deniyor. Gerek teknik bir şey, gerek fiziksel bir şey, gerek müzisyenin o günkü duygu durumuyla ilgili falan bir sürü detay var. Böyle katman katman bu yaşamın içinde. orada işte bizim fotoğraf dilinde de bir şeyler vardır. Mesela çok yaşlı bir teyze fotoğrafa bakar, oğlum bir şey var bunda, ya da işte 10 yaşında bir çocuk, yani konuyla ilgisi yok. Fotoğrafı görür, der ki burada beni bir şey rahatsız ediyor ama adlandıramıyorum. Ama beğenmedim ben bunu da. Beğenmemesini sağlayan şey bazen bir yemekle ilgili. Yani o tüketilme sıcaklığının öncesinde ya da sonrasında damakta oluşturacağı, yani şey neyse.
Tat, tortu falan.
Tad ya da işte rahika mı diyelim, ne diyelim.
Rahiya. Şey.
Ya da neyse işte o. Onun gibi bir düşünmek lazım. Fotoğrafta da der ki mesela, aa pencerelerin ışığı patlamış. Neden patlamasın? Şimdi o zaman bu soru geliyor peşinden. Ya da işte burada hiç detay yok. Çok siyah çıkmış. Sandalyenin altındaki gölge simsiyah. Sandalyenin bacaklarında bizim üretimimizin kıvrımlarını göremiyoruz falan mesela. Hani bunun bir tarafı duygusal, bir tarafı teknik, bir tarafı işte o endüstriyel. Her şey iç içe, hayat gibi yani.
Müsaadenle şimdi keyifli bir aşamaya geçiyoruz. Şu ana kadar da keyifliydi ama bir oyuna geçeceğiz. Bir dakikada sana 5 tane soru soracağım. Senden 1-2 kelimeyle bu sorulara aklına gelen cevabı vermeni isteyeceğim. Tamam mı?
Tamam ama benim beynim o kadar hızlı çalışmıyor.
Ya o zaman ilk aklına tamam. Geleni dilinden düşsün.
Tabii.
Mikrofona. Söylüyorum, başlıyorum hazırsan. En sevdiğin fotoğraf açısı?
Ya benim sevdiğim açı genelde düz olan açı. Böyle tam karşıdan yatayların yatay, düşeylerin düşey olduğu. Ne var canım, bunu ben de çekerim. Geçmiş karşısına çekmiş denen fotoğraflar ama o öyle süper. Olmuyor. Onu o rafinelikte ve o düzgünlükte ben görüyorum mesela başka meslektaşlarımdan. O fotoğrafları yapmak basit gözüküyor. Yani en kolay gözüküyor şeyler ama en kolayın içinde o kadar zor ki.
Tabii. Bu konuya geleceğiz. Basitlik
beni
konusuna
çok
geleceğiz.
Eğlendiriyor.
Basitlik çok konusuna eğlendiriyor. Geleceğiz. Favori fotoğrafçın?
Favori fotoğrafçım tabii çok klasik olacak ama Ansel Adams.
Peki. Çektiğin fotoğrafları binlerce, daha bile fazla fotoğraf çekmişsindir. Şöyle bir sıfatla tanımlasan. O sıfat ne olurdu?
Güven olurdu. Güvenilir.
Çok yani iyi. Çok iyi.
Bu kim bana fotoğraf çektirmek istiyor ya da kim benden fotoğraf öğrenmek istiyorsa ya da benimle beraber fotoğraf yapmak istiyorsa keyif için, endüstriyel anlamda, sanatsal anlamda onun mutlaka alacağı fotoğraf çok güvenilir ve çok sağlam fotoğraflar olacaktır.
Çok iyi. Peki en çok etkilendiğin mimari yapı ya da mimar?
Ben oraya çok girmek istemem. Uzmanlığım tamam. Olmadığı için. Yani yapı tamam. Dediğim
yaparken
gibi.
Yaparken sana en keyif veren yapı veya.
Şöyle yapılar, yani yapılar dediğim gibi bunlar artık böyle yatayda bir zeminin üzerinde yürüyorum artık. O zeminin ahşap mı, cam mı, altının boşluk mu, üstünün gökyüzü mü olduğu beni artık heyecanlandırmıyor. Yani o tamam. Artık ben orada dediğim gibi yani tek kolla 10 kişiyle dövüşen bir adam gibiyim. Yani adamın elinde sopa da olsa, anlatabiliyor muyum? Yani kesici evet. Alet de olsa ben ona göre davranıyorum. Yani sert bir rüzgar esiyorsa rüzgara karşı önünü çıkmıyorum, atlamıyorum. Yani oradaki o şeyde esnemek lazım. Ya içinde erimek lazım mekanın. Onun böyle söyleyebilirim. Bu belki çok sonra anlaşılabilir mesleği icra eden birileri için. Çünkü orada bir cam binanın içindeysem orada yansımalar olacak, kendimi göreceğim, ne bileyim parlamalar, bir sürü bir şeyler olacak. Ya da işte simsiyah kadife perdelerden oluşan karanlık bir yatak odası. Yani bir sürü mekan var. Yani
anladım. Bir de şunu merak ediyoruz.
Fotoğrafça zor olması beni cezbeder. Mimarinin ne kadar büyük, ne kadar pahalı, ne kadar işte kapı kollarının altından olması ya da tasarımının en uç noktada. Ya o başka bir şey. Benim
çok güzel bir cevap oldu. Uzun ama güzel bir cevap oldu. Bir de mimari fotoğrafçı olmasaydım şu olurdum dediğim bir şey var mı?
Yani o bilmiyorum. Bakmak lazım. Yani zaman zaman. Çocukken farklı tabii insan ama yani bu bir şeylerle birlikte geliyor. Yani eğitim hayatım boyunca da ne bileyim teknik çizimler olsun başka şeylerde yaptığımız dönemler. Resimde çizdik hani sanat başka şeylerde yaptık. Hmm. Yani hep öğretmenlerin dediği çok dikkatlisin. Yani o dikkatimin bir işe yaradığı bir alan burası.
Cerrah olurdum belki hocam.
Cerrah olabilirdim. Yani evet.
Tamam bak bulduk.
Olabilir.
Peki, müthiş bir sohbet oldu. Ortaokul ve lise yıllarından başlayan bir macera. Mimarın hayalini fotoğraf diliyle anlatan bir mimari fotoğrafçıyla konuştuk. Kontrol edilemeyen koşulların, hatta bazen sağlığını bile kaybedecek koşullarda ve tehlikelerde çalışmanın şevkinden ve hevesinden bahsettik. O %95'i bitirdikten sonra asıl farkın o %3'te 5'te olduğundan bahsettik. Bir de son kez kapatırken şu asıl iş o basitliği yakalamakta, o cepheden görünümü yakalamak dedin ya biraz önce. Hı hı. O basitlik konusu bazen yanlış anlanıyor. O bir bayağılık değil. Aslında o bir yalınlık,
yo, değil,
o
bir
sadelik.
O bir içsel
bir de o basitliğe bir değinirsen öyle kapatalım hocam.
Şöyle değineyim. O bir içsel yolculuğun karşılığı olabilir. Yani disiplin, disiplin, disiplin. Yani Bruce Lee'nin söylediği, ben 10 bin kere tekme atan bir adamdan korkmam ama 10 bin kere aynı tekmeyi atan adamdan korkarım gibi bir söylemi var. O biraz bizim bu yaptığımız işle de örtüşüyor. O basit algılanan şey o değil tabii. Ama onu elde etmek, yani çok kolay gözüken zor bir şey ya o. Yani çok emek isteyen, bir de özen isteyen bir şey. Bazen insan dayanamaz, sabredemez. Yani orada bazen çok uzun süre kalmaz. Mesela o ilk başında konuştuğumuz o 3,5-4 metrelik platformun üstünde bulut geçiyormuş mesela demez, beklemez ya da bir şey. Burada beklemek çok küçük, basit bir espri. Onun dışında beklemek sadece fotoğrafın o anki bulutunu beklemek değil, 10 sene sonra ne olacağını beklemek de. Ama o bekleyiş süresi içerisinde de sürekli egzersiz yapmakla vazgeçmeden, çok çalışmak.
Bütün sohbetimiz boyunca hep aynı kavramlar üzerinde döndük. Disiplin, emek, özen. Ben de geçenlerde...
Duyarlılığı da ekleyelim.
Duyarlılık
çok önemli.
Ve gitgide de azalan değerler belki. Azim ve sebat diye bir ikilem var mesela. Ya da
edebiyatta
iki kavram
çok
var.
Evet.
Hocam müthiş. Çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkürler. Yani çıkan kavramlar da çok değerli kavramlar. Evrensel kavramlar. Her Hı-hı. mesleğe belki uyarlanabilecek kavramlar. Hı-hı. Özen, disiplin, emek, azim, sebat. Müthiş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız
için. Çok teşekkür ederim.
Çok sağ ol. Galata Port İstanbul podcast serisine devam edeceğiz. Yepyeni konuklarla farklı kültürler üzerine sohbet edeceğiz. Lütfen siz de Galata Port İstanbul'u hem podcast hesabımızdan hem de Apple hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Çok teşekkürler, sevgiler, görüşmek üzere.